Ayrım 11. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Adı bugün yeni Fransız edebiyat kitaplarında haksızca çoğu zaman unutulan Léon Bazalgette'nin Dostlarımın Dostu ve Dostum Bazalgette'nin de o edebiyatçı kuşak içinde olağanüstü bir konumu vardı. Bütün yaratıcı gücünü yalnızca yabancı yapıtlara kullanıyor ve bütün içsel yoğunluğunu sevdiği kişilere ayırıyordu. Doğuştan arkadaş ve başkaları uğruna her şeyi göze alan insanın %100 gerçek örneğinin bütün kanı ve canıyla onda bulunduğunu söylemeliyim. Zamanın önemli yapıtlarının yayılmasına yardımı, baş ödev sayan, onları bulup ortaya çıkarmış ve desteklemiş olmaktan dolayı hakkı olsa da övünmekten kaçınan gerçek bir kendini veriş örneğiydi. Güçlü tutkusu, ahlaksal bilincinin doğal işleyişiydi. Biraz askerce görünüşüyle aslında militarizme şiddetle karşıydı. Tavırlarında bir babacanlık vardı. Yardıma, akıl vermeye her zaman hazırdı. Doğru sözlülüğü kaya gibi, şaşmazlığı saat gibiydi. Kendi kişisel çıkarından başka herkesin her şeyiyle ilgilenirdi. Bir dostu söz konusuysa ne zamanın ne de paranın değeri vardı gözünde. Sayısı kabarık olmasa da seçkin dostları vardı dünyanın her yanında. Walt Whitman'ın bütün şiirlerini çevirip anıt gibi bir de biyografi yazarak Fransızları ona ısındırmak için 10 yılını vermişti. Dünyaya tutkun ve özgür, örnek bir erkek olarak ulusunun düşünce yapısını sınırlar dışına yöneltmeyi, yurttaşlarını daha mert ve arkadaşça bir kişiliğe ulaştırmayı bütün ömrünce amaç bildi. Gerçek bir Fransız olduğu kadar nasyonalizmin de can düşmanıydı. Çok geçmeden candan ve kardeşçesine dost olduk birbirimizle. Çünkü ikimiz de milliyetçi düşüncelerden uzaktık. İkimiz de başkalarının yapıtlarına büyük bir içtenlikle kendimizi veriyor ve karşılığında hiçbir şey beklemiyorduk. Çünkü ikimiz de yaşamanın belli başlı amacını düşünce özgürlüğünde buluyorduk. Şu yeraltı Fransasını önce ondan öğrendim. Oliver'in Alman Johann Christoph'a nasıl düşmanca davrandığını, sonradan Romain Rolland'da okuyunca kendi başımızdan geçenleri okuduğumu sandım. Ama dostluğumuzun en güzel ve hiç unutamadığım yanı çetin bir noktaya takılmasıydı. Başka durumlarda böyle bir direnme iki yazar arasında gerçek ve içtenlikli bir dostluğa engel olurdu. Bu çetin nokta o tarihte her yazdığımı Bazalgette'nin eşsiz doğruluğuyla toptan reddetmesiydi. Şahsımı seviyordu. Verhaeren'in yapıtlarına büyük bir saygı besliyordu. Paris'e her gelişimde onu istasyonda buluyordum. İlk karşılayıcım hep o olurdu. Elinden gelen yardımı yapıyordu. Her önemli konuda iki kardeşten daha iyi anlaşıyorduk. Ama benim yazdıklarımı kesin bir hayırla karşılıyordu hep. Henri Gilbon'un Dünya Savaşı sırasında ve sonraları da Lenin'in dostu olarak önemli bir rol oynamıştı. Çevirilerinden okuduğu şiirlerimi ve düz yazılarımı tümüyle sertçe yere vuruyordu. Bütün bunların gerçekle hiçbir ilintisi yok diye acımasızca azarlıyordu. Böyle şeyler toptan nefret ettiği fil dişi kule edebiyatıydı. Kendi kendisine karşı %100 doğru olmak ilkesi yüzünden naziklik için bile olsa hiçbir şeyi hoş görmüyordu. Söz gelişi bir derginin başına geçince benden yardım isterdi ama bunun kendisine Almanya'dan yazı sağlamak biçiminde olmasını da ileri sürerdi. Yani benim yazılarımdan daha iyilerini isterdi. Benim en yakın dostunun tek satırını yayınlamamakta direnirdi. Ama bir yandan da kitaplarımı bir yayın evi için yakın dostluk gösterip karşılığında para almadan Fransızcaya çevirirdi. Bu tuhaf durumun böylesine kardeşçe arkadaşlığımızı 10 yılda bir saat bile gevşetmemiş olması değerini gözümde daha da artırmaktadır. Dünya Savaşı sırasında en sonunda kendi kişisel üslubumu daha öncekilerin hepsini iptal ederek bulduğumda başkalarınınki değil de Bazalgette'nin takdiri olmuştu beni en çok sevindiren. Çünkü yeni yapıtlarım için ağzından çıkmış olan evet, 10 yıl hep direttiği sert hayırı kadar dürüsttü. Rainer Maria Rilke'nin değerli adını Alman şairi olmasına karşın Paris günlerimin yapraklarına geçiyorsam, Bu Paris'te en sık onunla bir arada bulunduğumdan, yüzünü eski resimlerdeki gibi her yerden daha çok sevdiği bu kentin silüetinin üzerinde görür gibi olmamdandır. Onun ve öteki ustaların altın kakma işler gibi zihnime çakılan sözlerini düşününce büyük saygı beslediğim ve gençlik yıllarımı ulaşılmaz takım yıldızlar gibi aydınlatmış olan o adları aklıma getirince ister istemez şu sıkıcı soru karşıma dikiliyor. Günümüzün karmakarışık, alt üst olmuş düzeninde böylesine tertemiz ve kendisini salt şiire vermiş edebiyatçılar bir daha ortaya çıkabilecek mi? Kaderin kasırgalarıyla alt üst olan günümüzde devamı gelmeyecek, hem sevdiğim hem yakındığım edebiyatçılar kaybolmuş bir kuşak değil mi? Dış dünyadan istedikleri bir şey yoktur. Kitlelerin ilgisine, onur unvanlarına, paye ve makamlara, kazançlara düşkünlük göstermezler. Bütün çabaları sessiz ama büyük bir tutkuyla cümleleri en güzel biçimde birbirine bağlamak, her bir satırının müzikle sarmaş dolaş, renklerle ışıl ışıl ve resimlerle dop dolu olmasını sağlamaktı. Bir tür lonca gibiydiler. Gürültülü dünyamızın ortasında yaşayan keşişlere benzerlerdi. Günlük hayatın bilerek dışında kalırlardı. Birbirine eklenen uyakların rüzgarda düşen bir yaprankinden daha hafif bir ses çıkararak ama yine de bu düşüşüyle en uzak ruhlara bile dokunarak o anlatılmaz duyguyu doğururken çıkardıkları ses, yani o ince ve duygulu ama zamanın gümbürtüsünü bastıran ses onlar için en önemli şeydi. Ama kendilerine karşı böylesine sadık, dilin koruyucusu olduğu kadar da kulu olan örnek insanlar, biz gençler için ne kadar yücelticiydi. Bütün sevgilerini yalnız sözcüklerin seslendirilmesine vermişlerdi. Onlar gazete ve zaman gibi aşıma dayanıksız şeylere değil, süren, hiç sonu gelmeyene ilişkin sözcüklere tutkundular. Onlara bakınca bir utanç duygusu gelirdi insana. Ne kadar sessiz, göze çarpmadan yaşarlardı. Kimi köylüler gibi, kırlık bir yerde, kimi de küçük bir meslekteydi. Bir üçüncüsü ateşli bir haç yolcusu gibi dünyayı dolaşmaktaydı. Hepsini de çok az kişi tanırdı. Ama o az sayıda kişi onları büyük bir tutkuyla severdi. Biri Almanya'da, biri Fransa'da, biri İtalya'daydı. Ama hepsinin de yurdu birdi ve tekti. Çünkü yalnızca şiir yazarlardı. Geçici olan her şeyden büyük bir titizlikle vazgeçer, sanat yapıtlarını ortaya koyarken kendi yaşayışlarını da sanat yapıtı haline getirirlerdi. Gençliğimizde böylesine tertemiz şairlerin bulunmuş olması bana hep harika gelmiştir. Ama bu yüzden de gizli bir tasayla hep şunu sorarım kendime. Orman yangının hayvanları gizli yuvalarından atması gibi insanları içlerindeki bütün birikimlerden koparıp alan günümüz yaşam biçiminde böylesine %100 şair ruhlar olabilir mi? Bir şairin en güçlü yapıtını kargaşalık zamanlarında ortaya koyduğunu bilmiyor değilim. Goethe'nin Lord Byron'un üzerine yazdığı Nanis'inde, çünkü yeryüzü ezelden beri gene ve gene meydana getirir onu yollu, o heyecanlı avutması oldum olası doğrudur. Böyle şairler bir armağan olarak her zaman ortaya çıkacaktır. Çünkü ölümsüzlük bu eşsiz rehini zaman zaman en hak etmeyen insanlara bile bağışlamak büyüklüğünü esirgemez. Ama bizim zamanımız en saf, en kıyıda köşede kalmışları bile rahat vermeyen bir zaman değil mi? Oysa savaş öncesi Avrupa'sında o huzurlu ve dingin dönemde böyle insanlara beklemeleri, olgunlaşmaları, düşünmeleri ve kendilerini toparlamaları için fırsat tanınıyordu. Bütün bu şairlerden, Valerilerden, Verhaeren, Rilke, Pascoli ve Francis James'lerden kaçının bugün de okunduğunu bilmiyorum. Kulaklarında bu hoş müzik yerine yıllar yılı propaganda tangırtısı ve top gümbürtüsünün iki katı bir gürültü patlayan bir kuşağın bu şiirlere ne kadar değer verdiğini bilemem. Bildiğim ve açıklamayı borç ve görev saydığım tek şey, makineleşmeye başlayan bir dünyanın ortasında, böylesine kendilerini kusursuzluğa adamış kişilerin varlığının bizler için ne yüce bir mutluluk, ne büyük bir ibret olduğuydu. Gerilere bakınca Onlardan bazılarıyla yakınlıklarımı ve çok erken başlayan hayranlıklarım sayesinde kurabildiğim sürekli dostluklarımı bütün ömrümün hemen en önemli kazancı sayarım. Onların içinde en sessiz, en esrarlı ve gözlerden uzak yaşayanı belki de Rilke'ydi. Ama onun bu hali, söz gelişi Almanya'da Stephen George'un keşişlik özentisi gibi ya da zorlama değildi. Sessizlik, o nereye giderse gitsin ve nerede olursa olsun çevresinde gelişirdi. Gürültünün her türünden ve hatta kendi ününden kaçtığından, ünü bir adın çevresinde bir araya gelen bir sürü yanlış anlaşmanın toplamı diye ne güzel anlatmıştı. Boşuna saldıran merak dalgaları ancak adını ıslatabiliyordu ve kişiliğine hiç mi hiç ulaşamıyordu. Rilke'ye ulaşmak çetin işti. Evi ve adresi bulunmadığından arayıp ele geçirmek kolay değildi. Yeri yurdu, belirli bir işi yoktu. Dünyayı dolaşır durumdaydı hep. Hiç kimse, hatta kendisi bile nereye yöneleceğini önceden bilemezdi. Aşırı duygulu ve bütün etkilere açık kişiliği için her kesin karar, plan ve önceden haber vermek bir zahmetti. Onunla karşılaşmak işte bu yüzden rastlantıya bağlıydı. Bir İtalyan resim galerisinde nereden geldiği pek fark edilmeyen, sessiz ve dostça bir gülümseyişle karşılaşılırdı. O mavi bakışları, göze çarpmayan o içten ışıklı yüz çizgilerinin kime ait olduğu fark edilirdi. Ama varlığının en derin gizemli yanı da bu gösterişsizliğiydi. Kumral bıyıkları hafif bir hüzünle aşağıya sarkan, bir Slav'ı andıran yüzünde göze çarpan bir çizgi bulunmayan bu genç adamın önünden geçip giden binlerce kişi yüzyılımızın en yüce şairlerinden biri olduğunu belki sezmemiştir bile. Onun özelliği ancak yakından görüşülünce anlaşılırdı. Kendini geride tutardı. Yürüyüşü ve konuşması anlatılamayacak kadar sessizdi. Bir topluluğun bulunduğu odaya girişi öyle sessiz olurdu ki hemen hiç kimse farkına varmazdı. Bir köşede sessizce oturup kulak kabartır, kafasına bir şey takıldığında alnını belli belirsiz kırıştırır, zaman zaman konuşmaya başlayınca da gösterişsiz ve aşırılıktan kaçınırdı. Bir ananın çocuğuyla konuşması kadar doğal, açık ve sevgi dolu bir anlatışı vardı. Onu dinlemenin tadına doyulmazdı. En tatsız konu bile onun ağzında önem kazanır, güzelleşirdi. Ama büyükçe bir çevrenin ilgisinin üzerine çevrildiğini sezer sezmez sözünü yarıda kesip o tuhaf sessizliğine dönüverir, yine çevresine kulak kabartmaya başlardı. Her hareketinde, her davranışında hep bu sessizlik vardı. Gülerken bile belli belirsiz bir tondan yukarıya çıkmazdı sesi. Sessizliği çok arardı. Bu yüzden de gürültüden, duygularında herhangi bir taşkınlıktan çok rahatsız olurdu. Bir gün duygularını oluk oluk kan akıtırmışçasına ortaya saçan bu insanlar beni yoruyor demişti. Bundan ötürü de Rusları yudum yudum likör içer gibi azar azar yaklaştırıyorum kendime. Davranışlarında ölçülü olmak kadar düzenliliği, temizliği ve sessizliği de hemen hemen doğal gereklilik sayardı. Kalabalık bir tramvayda yolculuk ya da gürültülü bir lokalde oturmak zorunluluğu onu saatler saati tedirgin ederdi. Bayağı olan hiçbir şeyi hoş görmezdi. Çok kısıtlı olanaklarla yaşamasına karşın giyimi her zaman için bir titizlik, temizlik ve beğeni örneğiydi. Göze batmazlığı da iyi düşünülmüş, güzel buluşlarla süslenmiş bir ustalık örneğiydi. Göze batmayan ama kişiliği olan söz gelişi bileğine taktığı ince gümüş bir zincir gibi bir özelliği olurdu. Buna da içinden sevinirdi. Estetik anlayışı en içtenlikli ve kişisel şeylerde bile kusursuzluk ve bakışıma dayanırdı. Bir kez onu evinde yola çıkmadan az önce valizini yerleştirirken yardım önerimi haklı olarak hiç de uygun bulmayıp geri çevirmişti. Görmüştüm. Mozaik döşer gibiydi. Her parçayı bir bir okşarcasına valizine yerleştirirken bu harika birlikteliğimizi yardıma kalkışarak bozuvermek suçunu göze alamamıştım. Bu temel güzellik anlayışını o en küçük ayrıntılara kadar uygulardı. Müsveddelerini en güzel kağıda yuvarlak bir yazıyla ve özene bezene her satır cetvelle ölçülmüş gibi bir boyda olurdu. Yazmakla kalmaz, en önemsiz mektupta bile en iyi kağıdı kullanır, yuvarlak ve düzenli el yazısı satır aralarına iyice dayanırdı. En acele mektuplarda bile çizilmiş bir sözü hoş görmez, bir cümle ya da deyimi beğenmeyince o kendisine verdiği eşsiz sabırlılığıyla bütün mektubu yeniden yazardı. Rilke'nin tamamlanmamış bir şeyi verdiği görülmüş değildi. Varlığındaki bu yumuşatma ve toplama özelliği kendisine her yaklaşanı bağlayıveriyordu. Rilke'yi sert bir kişi diye düşünmek ne kadar olanaksızsa, yanında bulunup saçtığı sessizlik titreşimleriyle sesini kısmayacak, zorbalığını kaybetmeyecek insan da olamazdı. Çünkü sessizliği esrarlı, eğitici, manevi bir güç gibi yayılırdı çevreye. Onunla uzunca bir görüşmeden sonra saatler, hatta günlerce herhangi bir bayağılık yapamazdınız. Varlığının bu sürekli yumuşatıcılığı, bu kendisini hiçbir zaman iyice vermeme isteği, bir yandan da her tür özel dostluğu önceden sınırlıyordu elbette. Sanırım pek az insan Rilke'nin dostluğunu kazanmış olabilmekle övünebilir. Mektuplarının yayınlanmış olan 6 cildinde bu dost deyimine pek rastlanmaz. Kardeşçe yakınlık belirtisi olan seni de okul yıllarından beri hemen hemen kimseye kullanmamıştır. Aşırı duygululuğu birisinin ya da bir şeylerin kendisine fazlaca yakınlaşmasını hiç kaldırmazdı. Hoyrat olan her şeyden şaşılası bir bedensel tedirginlik duyardı. Kadınlarla daha kolay konuşurdu. Kadınlara bol bol ve isteyerek mektup yazar, yanlarında daha serbest olurdu. Belki de kadın seslerinde o gırtlaktan gelen tınının bulunmaması hoşuna gidiyordu. Çünkü çirkin seslerden çok rahatsız olurdu. Yüksek bir aristokratla konuşması bugün de gözümün önündedir. İyice büzülmüş, üzüntüden omuzları çökmüştü ve karşısındakinin ince sesinden çok rahatsız olduğu anlaşılmasın diye gözlerini bile yukarıya kaldırmıyordu. Ama birinden hoşlanınca da yanında bulunmanın tadına doyulmazdı. İşte o zaman sözlerinde ve el kol hareketlerinde tutumlu davranmasına karşın temiz yürekliliğin iyileştiren titreşimleri karşısındakinin içine, ruhunun derinliğine kadar uzanırdı. Rilke, Paris'te bu iç açıcı ve herkese kucağını açmış kentte ürkek ve çekingen davranırdı. Ama belki de burada adı ve yapıtları henüz tanınmadığından daha özgür ve mutlu da bulurdu kendisini. Onu her kentte iki ayrı kira odasında görmüştüm. İki oda da dümdüz ve gösterişsizdi. Ama onun ağır basan beğenisiyle hemen bir sessizliğe ve kişiliğe kavuşmuşlardı. Gürültücü komşuların bulunacağı büyük bir kira evinden kaçınırdı. Pek rahat olmasa da eski ama içinde yabancılık hissetmeyeceği bir yeri daha uygun görürdü. Nerede olursa olsun odasına düzen verme gücüyle hemen bir anlam katmayı ve varlığına uygun bir biçime sokmayı becerirdi. Çevresinde her zaman pek az öteberi bulunurdu. Ama bir vazo ya da kap içinde renk renk çiçekler olurdu hep. Belki kadınlar göndermiş, belki de kendisi seve isteye alıp getirmişti. Duvarda her zaman renk renk kitaplar bulunurdu. Güzel ciltli ya da büyük bir titizlikle kağıt kaplanmış kitaplar. Çünkü kitapları ağzı dili olmayan hayvanları sever gibi severdi. Yazı masasının üstünde kurşun kalemleri, yazı kalemleri dümdüz sıralanmış olarak boş kağıtlar da tam üst üste dururdu. Bir Rus ikonu, bir Katolik haçı sanırım bütün yolculuklarında hep yanına almıştır bunları. Çalışma odasına hafiften bir dindarlık havası verirdi. Oysa Rilke hiçbir dogmaya bağlı değildi. Bütün bu ufak tefeyi büyük bir titizlikle seçip koruduğu sezilirdi. Birisinden ödünç bir kitap alınca ipekli kağıda sarılmış ve bayram armağanı gibi kurdeleyle bağlanmış olarak tertemiz geri verirdi. Weis von Liebe und Tod yapıtının müsveddesini eşsiz bir armağan olarak odama getirişi hala aklımdadır ve sardığı kağıdı bugün de saklarım. Ama hepsinden hoşu Rilke ile Paris'i gezmekti. Çünkü bunun anlamı en kıyı köşeleri bile önemli bulmak, bilgilendirilerek görmek demekti. Rilke en küçük ayrıntıları görür, hoşuna giden firma tabelalarını bile yüksek sesle okurdu. Bu kenti, bu Paris'i bütün kıyı bucağıyla tanımak en büyük isteğiydi. Ama tek büyük isteği, tutkusu da buydu bilebildiğim kadarıyla. Ortak dostlarımızla bir karşılaştığımızda Giyotin'in aralarında André çeni yerinde bulunduğu, en son kurbanlarının gömüldüğü Picpus mezarlığının bulunduğu eski bariyer, bir gün önce bir rastlantı sonucu gittiğimi, bir gün önce söylemiş, pek az yabancının uğradığı o dokunaklı küçük çayırlığı ve dağınık mezarları anlatmıştım. Dönüşte geçtiğim sokakta bir manastır kapısından gördüğüm rahibeyi, rahibenin dinsel bir düşteymiş gibi elindeki tesbihiyle hiç konuşmadan dönüp durduğunu anlatmayı unutmamıştım. Sessiz ve kendini tutmasını bilen Rilke'nin sabırsızlaştığını pek az görmüşümdür. Oysa birden huzursuzlaştı. Andre Chenier'in mezarını ve manastırı hemen görmesi gerekiyordu. Onu acaba oraya götürebilir miydim? Hemen ertesi gün gittik. Issız mezarlıkta kendinden geçmişçesine heyecanla bir süre kaldı ve oraya Paris'in en şairane mezarlığı adını verdi. Ama dönüşte manastırın kapısını kapalı bulduk. İşte o zaman yapıtlarında olduğu gibi bütün ömründe elden bırakmadığı sessiz sabrına tanık olabildim. Hiç sinirlenmeden bir rastlantı bekleyelim dedi ve başını hafifçe önüne eğdi. Kapı açılınca içeriği görecek gibi durdu. Belki 20 dakika bekledik. Bu sırada tarikatten bir rahibe gelip çıngırağı çaldı. Rilke işitilmeyecek kadar usul ama heyecanlı bir sesle "Şimdi göreceğiz" dedi. Ama bu sessizce gözleyişi fark eden rahibe onun her şeyinin havaya sindiğini ve uzaklardan da sezildiğini söylemiştim. Rilke'ye yaklaştı ve birini mi beklediğini sordu. Rilke, rahibeye hemen güven uyandıran o yumuşacık gülümseyişiyle manastırın giriş yolunu görmeyi çok istediğini büyük bir açık yüreklilikle söyledi. Rahibe de gülümsedi ve çok üzüldüğünü ama buna izin veremeyeceğini bildirdi. Ama bahçıvanın yanındaki küçük evine giderse üst kattan avluyu bir güzel görebileceğini de öğütledi. Bu kadarı da ona yetip arttı. Rilke ile daha pek çok kez yollarımız karşılaştı. Ama onu her düşünüşümde hep Paris'te gözümün önüne getirirdim. İyi ki bu kentin kara günlerini görmek bahtsızlığından kurtuldu. 11. ayrımın sonu, sayfa 116.